Ayrım 3.
Bu dernek, iyi bir general, verdiği komutlara uyulacağını bilen generaldir. Özdeyişini uygulamaktadır bir anlamda. Böylece Amerikan Psikiyatri Derneği, tüm potansiyel muhalefet kaynaklarının da önünde gitmiş oluyor. Örneğin, profesyonel akıl sağlığı camiası, bundan 50 yıl öncesine kadar olduğu gibi, kadınların zeka düzeyinin erkeklere oranla daha düşük olduğu inancını taşımamaktadır artık. Öyle devam etseydi, tüm siyasal denetimini yitirmiş olurdu ki, onun güç kaynağının doruk noktası bilim ya da bilgi değil, budur işte. Bu değişimin nedeni de kadınların oy hakkını kazanmış olmalarıdır. Akıl sağlığı camiası, her zaman olası, potansiyel, muhalefet güçlerini ustaca özümlemesini bilmiştir. Aynı şekilde APA 70'lerde eşcinselliğin de bir akıl hastalığı olmadığına karar vermiştir. Yıllarca psikoloji ders kitaplarında ve psikologların eğitim programlarında anormal olarak tanımlanan belirli bir davranış ve kişilik biçimi bir gecede anormal sayılmaktan çıkmıştı. Neden? Bu değişimi mazur gösterecek bilimsel bir tartışma olmamıştı. Aslına bakılırsa eşcinsellik önceleri bir akıl hastalığı, davranış bozukluğu olarak sınıflandırıldığı zaman da bir bilimsel tartışma olmamıştı. Kararın değişmesini sağlayan, eşcinsel hareketinin gelişmesi giderek artan siyasal gücü olmuştu. Muhalefetin potansiyel bir politik güce sahip olduğu tüm vakalarda kurulu düzen ruh sağlığı konusundaki ölçütlerini değiştirmiştir. Bu tür bir esneklik ona daha da büyük bir siyasal güç sağlamıştır. Onlar deliliği yargılama konusundaki tartışılmaz yetkilerini sürdürmekle kalmıyorlar, aynı zamanda kadınlar ve eşcinseller konularında olduğu gibi her asimilasyon vakasıyla taraftarlarının ve destekçilerinin sayısını artırıyorlar. Böylece her zaferden sonra önceleri marjinal olanlar, kadınlar ve eşcinseller konusunda bu kuruluşun inandırıcılığı artıyor ve diğer marjinalleri, şizofrenikleri, yoksulları, etnik azınlıkları, sanatçıları ezme gücü de artmış oluyor. Bu marjinaller ve militanlar da kendi paylarına kuruluşun deliliği belirleme yetkisini sorgulamak yerine kendilerinden öncekilerin yolunu izliyor ve bundan böyle deli kabul edilmemeleri için onlara başvuruyorlar. Tüm bu tanıma eylemleri ise kuruma güç ve hatta inandırıcılık sağlıyor. 4. Ezilenler arasında en az delilerle ilgileniriz. 1960'larda Vietnam, 1930'larda kadınlara oy hakkı hareketi, ABD'de ve Güney Afrika'da zenci hareketleri, eşcinsel hareketler, antinükleer akımlar ve benzerleri, tüm bu hareketler doğrudan ilişkisi olmayanlar tarafından bile dünyanın dört bir yanında coşkulu bir destek görmüştür. Üstelik yukarıda adı geçenlerin hepsi aydınların gözünde popüler hareketlerdi. Ama en çok ezilenler için ciddi faaliyet gösterilmemiştir. Peki neden? Çok basit. Hepimiz delilerden korkarız da ondan. Oysa onların herhangi bir insandan daha zararlı, daha tehlikeli olabileceğini kanıtlayan ne tek bir araştırma vardır, ne de bu doğrultuda istatistiksel veriler. Deliler bizi tedirgin ederler. Ayrıca nasıl bir çağrıda bulunacağımızı bilemeyiz. Amerika, Vietnam'dan dışarı. Irk ayrımına hayır. Gayet iyi. Peki ama deli dediklerimiz için talebimiz ne? En temel çağrı, delileri en fazla ezilen grup haline getiren yasal kısıtlamaları ortadan kaldırmak. Halbuki onların temel insan haklarından yararlanmasına ya da yararlanmamasına karar verenler adalet makamları bile değil, bizzat onları baskı altında tutan psikiyatristlerdir. Sözüm onu hastanın yararına olarak, psikiyatrist onun konuşma özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlama yetkisine sahiptir. Akıl hastanesinde olan hastalar çoğu zaman psikiyatristin açık izni olmadan bir telefon bile edemezler. Halk yığınlarının bulunduğu akıl hastanelerinde hastaların çoğu psikiyatristi tanımaz bile, onun bir yığın domates fidesini inceler gibi çıktığı ekspres vizitelerinin dışında. Hastaların bazıları yıllarca koğuşlarında hapsedilir. Çoğu güneşin yüzünü bile göremez. Mektup yazmaya ve almaya izinleri var mıdır? Onları kim ve nedenle sık görmeye gelebilir? Ne zaman gelebilir? Bütün bunlar psikiyatrist tarafından belirlenir. Bu tür kararlar hastanelerin personel kıtlığı çekmesi yüzünden genellikle toptan verilen kararlardır. Hastaların durumunu tek tek, bireysel bir temel üzerinde ele almak, ki psikiyatrinin temeli varlık gerekçesi ve tedavi modeli budur, şöyle dursun, psikiyatrist sorumluluğu altındaki hasta sayısından bile haberdar olmayabilir. Psikiyatri bir baskı aracıdır. Szasz, Laing ve Foucault gibi bilim adamları bu konuyu ele almışlardır. Yalnız iki örnekle yetineceğim burada. Biri ABD'den, öbürü de Sovyetler Birliği'nden. ABD. 12 yaşlarında bir erkek çocuk bölge polisi tarafından bir psikoloji kliniğine havale edilir. Nedeni? Yoksul ailesiyle birlikte ormanda bir evde oturmakta olan çocuk, bisiklet ruhsatı olmadığından polis tarafından uyarılmıştır. Bu olayın geçtiği New Hampshire yasalarına göre tüm bisikletlerin poliste kayıtlı olması, ayrıca ücret karşılığında verilen bir plakası bulunması gerekmektedir. Çocuğun ailesi yoksuldur, kendisi de bisiklete ancak evinin yakınında binmektedir. Aile bu parayı ödeyemediği ve de bisikletle kente inmeye vakit bulamadığı için polis iki uyarıdan sonra çocuğu psikoloji kliniğine havale etmiştir. Psikoloji kliniği ile bisikletler için geçerli ruhsat yasalarına uymak arasında ne ilişki var? Devlet, itaat etmeyenleri uygun gördüğü biçimde cezalandırma yoluyla yönetim yetkisini yeniden kanıtlamaktadır. Sovyetler Birliği. 1968'deki Prag Baharı'ndan bir süre sonra Moskova'daki Kızıl Meydan'da ellerinde mendilden küçük Çekoslovak bayraklarıyla toplanan birkaç Sovyet vatandaşı polis tarafından yakalanır ve bir akıl hastanesine gönderilir. Nedeni, Sovyet devletinin gücünü Moskova'nın ortasında ulu orta eleştiren hiç kimsenin aklı başında olamaz. Akıl hastanelerindeki delilerin özgürlüğü ve kamu hakları uğruna pek kimse eyleme geçmez. Oysa tüm ezilenlerin içinde kendi davalarını kamuoyuna yansıtamayan, yansıtmalarına izin verilmeyen, bu özgürlüğe sahip olmayan bir tek onlar var. Onların yakınmaları olsa olsa bir başka psikiyatrist tarafından ele alınır ve karara bağlanır. Basın toplantıları, protesto gösterileri düzenleyemezler. Oy hakkı olmadıkları gibi özel mülkiyetlerini bile diledikleri gibi kullanamazlar. Nietzsche'nin bir kitabını, Van Gogh'un bir tablosunu ya da Dostoyevski'nin Sara nöbetlerinin inceliklerini saatlerce tartışabildiğimiz halde, bir deliyle çok kısa bir süre birlikte kaldığımızda dahi son derece tedirgin oluruz. Bir an bile yeter. Olabilecek beklenmedik şeylerden korkarız. Delilerin beklenmedik şeyler yapmaları beklenir. Biz de beklenmedik şeyler karşısında ne yapacağımızı bilmeyiz. Tüm mesleki, toplumsal ve cinsel ilişkilerimizde her şeyi önceden bilmek ve denetlemekten hoşlanırız. Belki gerçekten denetleyemediğimiz tek şey düşlerimizdir. Onları da ya unutur ya da bastırırız. Delilerle ya da delilik halinde bulunan biriyle birlikte olduğumuzda bize fiziki bir zarar geleceğinden değil de beklenmeyenden korkarız daha çok. Belki üstünü başını parçalayabilir, çocuk şarkısı söylemeye koyulabilir, bilmece gibi konuşmaya başlayabilir, öylece suspus oturabilir, kardeşçe bir sevecenlik gösterebilir ya da cinsel imalarda bulunabilir. Bunlardan herhangi birini yapabileceği gibi hiçbirini de yapmayabilir. Ama daima tetikte olan bizler ondan korkarız. Onun yapılanmamış, özgür, belirsiz davranışları bizler için nasıl başa çıkacağını bilemediğimiz bir durum yaratır. Bu, denetleyebileceğimiz bir durum değildir. Denetleme gereksinimi her birimizin ve hepimizin içindeki totalitarizmin bir belirtisidir tabii. Tümüyle özgür, yapılaşmamış durumlar bizi rahatsız eder. Tıpkı sessizlik gibi. Sessizlik bizi tedirgin eder. Delilerle birlikte olmak da böyledir. Önceden üzerinde anlaşmaya varılmış kurallar yoktur. Kendiliğinden oluşan kurallar olabilir yalnızca. 5. Psikiyatri 20. yüzyılda başarısı hiçbir kriterle ölçülmeden kendi başına ayakta kalabilen pek ender mesleklerden biri, belki de tek meslektir. Bir operatör, ameliyatlarında sürekli başarısızlık gösterir ve hastalarının ölümüne neden olursa elbette işinden olur. Otobüsü doğru dürüst kullanamayan bir otobüs sürücüsü, ateş etmesini beceremeyen bir asker, hiç seçim kazanamayan bir politikacı, yayınları onaylanmayan bir akademisyen, yemekleri ağza konamayan bir aşçı, frijit bir fahişe, bunların hepsi başarısız kabul edilir. Oysa psikiyatride tedavinin hiç tedavi yapılmamasına göre etkili olduğunu ya da belli bir terapi yönteminin bir diğerinden daha etkili olduğunu kanıtlayan herhangi bir araştırma yoktur. Yıllardan beri psikiyatristler ve psikologlar psikiyatrinin geçerli olduğunu, psikiyatriste gidenlerin gitmeyenlerden daha çok iyileşme şansına sahip bulunduğunu kanıtlamak için türlü araştırmalara girişmişlerse de bunda başarılı olamamışlardır. Özetle, belirlenen hedefleri doğrultusunda ne alınacak olursa psikiyatrinin yürümediği ortada. Oysa meslek olarak psikiyatrinin ve onu uygulayan psikiyatristlerin toplumda son derece prestijli bir konumu var. Kapitalist ülkelerde psikiyatristler en fazla ücret alan meslek sahiplerindendirler. Hemen herkesten en yüce saygıyı görürler. İnsanların onların önünde tedirginlik ve endişe duyarlar. Eski ABD başkanlarından Nixon, seçim kampanyası sırasında psikiyatristlerle karşılaşmamaya büyük özen göstermişti. Savaş açmaktan ve başka ülkeleri bombalamaktan korkmayanlar psikiyatristlerden korkarlar. Ne zaman birisine psikolog olduğumu söylediysem, aldığım ilk tepkilerden biri daima şu olurdu. Oo, seninle konuşurken ağzımdan çıkana çok dikkat etmeliyim. Psikiyatrist bugünün totaliter toplumunda en yüce baskı yetkilisidir. Birisinin toplum normlarına uymadığını, onun deli olduğunu belirtti mi, bu kararı ancak başka bir psikiyatrist bozabilir. Psikiyatrist, gücünü yalnızca kurulu düzenin kendisine verdiği yetki ve otoriteden almaz. Bizler de birer birey olarak onun bu gücünü doğrularız. Nedenli özgür olduğumuzu söylersek söyleyelim, canımızın istediğini yapabileceğimizi nedenli iddia edersek edelim, yine de normların dışına çıkmaktan korkarız. Hele psikiyatristin bir bakışı ya da sözüyle normal olmadığımızın ilan edilmesinden ödümüz kopar. Biz özgür olmaktan korkuyoruz aslında. Yerleşik düzenin dikte ettiği, herkesin de karşılıklı olarak kabullendiği tutum ve davranış sınırlarının içinde kalmak istiyoruz. Bizi nihai bağımsızlığa götürecek olan o adımı atmaya cesaret edemiyor, kendi içimizdeki sese kulak vermek istemiyoruz. Öyle yaptığımız zaman genellikle bize deli deniyor çünkü. Bize deli denmesini istemiyoruz. Bize deli denmesinin ve deli muamelesi yapılmasının sonuçlarına katlanacak gücümüz yok. Bu yüzden delilikten anladığımız şeyi iğdiş ediyor, onu küçük ve önemsiz eylemlere indirgiyor ve davranışlarımızın anlamını da abartıyoruz. Örneğin bir memur uçurtma uçurmak istediğinden işe gitmiyor. Bu eylem çocukluğundan kalma, tatlı anılar çağrıştırıyor ona. Acaba bana deli derler mi diye düşünüyor ama. Ya da sonradan, öyle çılgınca bir şey yaptım ki diye anlatıyor bu olayı. Deliliği, çılgınlığı öylesine basit eylemlere indirgedik ki artık rahatça güven içinde deli olabiliriz. Ne yardan geçiyoruz ne de serden. Bütün gece uyumadık ve geceyi dinledik. Ne çılgınlık değil mi? Kocam bütün ışıkları yaktı, bütün pencereleri açtı ve benimle salondaki halının üzerinde sevişti. Amma da deliymişiz. Böyle bir çılgınlığa nasıl boyun eğdiğimi bir düşünsene. Deli olmaya cesaret edemediğimiz ama yine de özgürlüğün özlemini çektiğimiz için deliliği bu son derece basit davranış biçimlerine indirgedik. Ama bu eylemler deliliğin sonsuz ifade biçimlerine haksızlık etmektir. 6. Psikiyatrist baskıcı bir rol oynar çünkü onun temel kaygısı bireyin sağlığı ya da sözüm ona ruhsal sağlığı değildir. Onun temel yükümlülüğü yönetici seçkin kesimin, sınıfın, partinin ya da kültürün buyurduğu onaylanmış standartları savunmaktır. Bu standartları savunmakla psikiyatrist, bireyin gelişimini ve özgürlüğünü sınırlayan o kurumları da güçlendirmiş olur. Askeri psikiyatristin rolü çok açık bir örnektir. Önüne savaşmaktan, başkalarını öldürmekten ödü kopan bir asker getirildiği zaman psikiyatristin görevi onu bir an önce savaş alanına geri göndermektir. Psikiyatristin bakış açısından ve de onun temsil ettiği güçlerin bakış açısından normal olan, askerin katil fonksiyonunu yerine getirmesidir. Anormal sayılan ise bu delikanlının korkması, savaşmak istememesi, öldürmek istememesidir. Psikiyatristin görevi onu mümkün olduğu kadar çabuk yeniden katil yapmaktır. Savaşma kararını, başkalarının öldürülmesi kararını, Belki de Homo sapiens türünün ve bizimle birlikte daha başka birçok türün yok olmasına yol açacak bu kararı veren o liderlerin akıl sağlığını sorgulamaksa hiçbir zaman psikiyatristin görevi sayılmaz ve sayılmamıştır bugüne dek. Psikolojinin askeri psikoloji diye adlandırılan bir alanı daha vardır. Bu alanın başlıca görevi orduları ve askerleri daha etkili öldürme araçları haline getirmenin psikolojik ilke ve yöntemlerini araştırmaktır. Bu araştırmacılar başka bilim adamlarıyla birlikte yıllık bilimsel toplantılarını yaparlar, onlarla aynı itibarı paylaşır, araştırmaları için gerekli parayı alırlar ve genellikle meslektaşlarından daha da çok kazanırlar. Öte yandan hiçbir yerde, hiçbir ülkede barış psikolojisi alanı diye bir şey yoktur. 7. Yüzyılımızda deliliğin giderek rasyonalize edildiği bir gelişmeye tanık oluyoruz. Burada kolektif delilikle bireysel delilik arasında bir ayrım yapmak zorundayız. Kolektif delilik, devletin ve onun kurumlarının benimsediği bir düzen ve değerler sistemidir. Kendi içlerinden gelen sesleri işitmeyen ya da bu seslere uymaktan korkan bireyler, devletin çılgınlıklarıyla kendilerini özdeşleştirme yolunu tutarlar. İyi bir yurttaş, kolektif deliliğin bir parçası olan yurttaştır. Kolektif delilik yıkıcıdır. Ekonominin globalizasyonu ve standartizasyonu ve onunla birlikte giyim, yeme içme adetleri, cinsel normlar, eğlence ve güzel sanatlar giderek yaşamı her açıdan yöneten büyük bir kolektif birim olmaya doğru yöneliyor. Erich Fromm bunu bir mega makinenin oluşturulması olarak adlandırmış, bu durumu faşizmin yeni ve çok daha kapsayıcı bir örneği olarak nitelendirmiştir. Bu yeni gelişen düzende bireysel deliliği yasalar, polis ve yargıçtan çok kendimiz sınırlarız. Bir yandan potansiyel bireysellik eylemlerimize ilişkin korku ve suçluluk duygularımız bizi frenlerken, öte yandan halk yığınlarının kolektif cinneti de bize çekici gelir. Çünkü kırmızı ışıkta durmak ya da savaşa katılmak gibi eylemlerin her ikisi de çoğunluğa uyma ve cinneti karşılıklı paylaşma eylemleridir. Tüm dünya sistemi, yasaların, tüketici kalıplarının, ekonomi teorilerinin, dinin ve benzer rasyonalize ettiği çılgınca varsayımlar üzerine kurulmuştur. İngiliz madenci oğlunun klasik öyküsünü de örnek verelim. Anne, üşüyorum, sobayı yakamaz mısın? Kömürümüz yok. Neden? Çünkü paramız yok. Neden? Çünkü baban işini yitirdi. Neden? Çünkü fazla kömür var. Böylesine bir delilik kapitalist sistemin doğası gereğidir. Çoğu vakalarda bu delilik a priori olarak kabul edilir. Kolektif deliliğin yıllarca sürmesini sağlayan önemli bir özelliği de kolektif çabayla değiştirilememesidir. Daha doğrusu kolektif deliliğe karşı kolektif eylem daha çok kolektif deliliğe yol açar yalnızca. En mükemmel ve yakın bir örnek Sovyet ihtilalidir. Yoksullar yararına bir ihtilal yapmak adına 10 milyona yakın köylü ihtilalcilerin resmi terminolojisiyle tasfiye edildi. Aklı, zekayı kapitalizmin boyunduruğundan kurtarmak uğruna binlerce aydın tasfiye edildi. Fransız ihtilali de kolektif deliliğin bir başka kolektif delilikle yer değiştirmesinin örneği. Devlet, kilisenin yerini alıyor. Totaliter devlet eğitimi, totaliter dini eğitimin yerini alıyor. Yeni bir sınıf iktidara geliyor. Sırf aynı kolektif deliliği baştan başa tekrarlamak için. İktidar tanımı gereği düşmanlarını da beraberinde getiriyor. Düşmanları olmazsa olmaz, düşmanların olmadığı nadir durumlarda da düşmanların bulunması, yaratılması, tahrik edilmesi hatta hayal edilmesi gerekir. Kolektif deliliğe birkaç örnek daha. 1950'lerde ABD'de McCarthy döneminin doruğunda çocuklar uyumadan önce yataklarının altında komünist ararlardı. Şimdi 1980'lerde hepimiz terörist arıyoruz. Devletlere ve şu çılgın kolektif düzene bakıp onları dünya terörizminin kaynakları olarak görmek hemen hiç aklımızdan geçmiyor. Aydınlar, 3. Reich'i ve Almanya'daki nasyonel sosyalizmi insan toplumunun bir sapıklığı olarak göstermekten hoşlanırlar. Birçokları bunun gerçekten bir kolektif cinnet olduğunda birleşirler. Çünkü bu bir eşkıya çetesinin ya da bir ülkeyi yöneten bir tek delinin işi değildir. Bu daha ziyade halkın, işçilerin, aydınların, kadınların, gençlerin, yaşlıların paylaştığı ortak bir cinnet olayıdır. Bunun tarihte belli bir yerdeki, belli bir halka özgü bir olay olduğunu düşünecek kadar akılsız olabilir miyiz? Ama öyleyiz. Çünkü kendi inançlarımızdaki, davranışlarımızdaki ve tarihimizdeki kolektif çılgınlığın farkına varamıyoruz. Horkheimer, Adorno ve arkadaşları Alman faşizminden ABD'ye kaçtılar. Orada Yahudi düşmanlığı üzerine bir araştırma yaptılar ve ABD'deki düşmanlığın daha yaygın olduğunu gördüler. Oysa aynı ABD halkı aynı zamanda faşizme karşı savaşıyordu. Tarih boyunca halkların başka toplumlardaki totaliter düzenleri eleştirdikleri buna karşın kendi ülkelerindeki ırkçı, şovenist ve totaliter sistemleri destekleri çok görülmüştür. Barışı koruyan hep bizim silahlarımız, tehdit eden ise hep onlarınkidir.